Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Seyahat ve Sıla-i Rahim başlıklı yazıyı paylaşacağız derginin gençlerle soru-cevap bölümünden. Muhterem efendim, malumunuz bu ay okullar tatile giriyor. Sonrasında Kurban Bayramı da olunca pek çok kimse seyahate çıkacak. Seyahat konusunda gençlere neler söylemek istersiniz? Evvela şu hakikati ifade edelim ki fani hayat baştan sona bir seyahat. Ne dünyaya gelmeden önce doğum yerimizi biliyorduk, ne de hayat yolculuğumuzun nerede son bulacağını biliyoruz. Yani meçhullerle dolu bir seyahatteyiz. Mühim olan Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği şu beden gemisini günah girdaplarında batırmadan Kur'an ve sünnet rehberliğinde sahili selamete çıkarabilmek. Cenab-ı Hak cümlemize lütfeylesin. İnsan bedeni tekamülünün yanı sıra aklen ve kalben de inkişaf etmeli. Mesela küçük bir çocukla gün görmüş bir kimsenin hadiselere bakışı bir olabilir mi? Olamaz. Zira hayat macerası boyunca hadisat ve vukuatın sebep-netice alakasını defalarca müşahede eden bir kimse, artık karşılaştığı hadiselerin ne gibi neticeler verebileceğine dair daha isabetli fikirlere sahip olur. Bu tecrübe ve olgunluğu kazanmada da yapılan seyahatlerin büyük bir payı vardır. Zira insan seyahatler vesilesiyle daha evvel bilmediği birçok şeyi öğrenir. Gördüklerinden, duyduklarından, yaşadıklarından pek çok hisseler çıkarır. Gönül dünyasında farklı ufuklar açılır. Dolayısıyla hayat yolculuğunda kıdemli olan yaşlılar da bu hususta tecrübelerinden istifade edilmesi gereken kimselerdir. Nitekim Mevlana Hazretleri bu hakikate işaret ederek şöyle der: gençlerin aynada gördüklerinin daha fazlasını ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler. Cenab-ı Hak da mazideki hatalara tekrar düşmeyelim diye Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlere dair kıssalar zikrediyor. Böylece ebediyet yolculuğunda olan insanlığa müsbet veya menfi hal ve davranışların fert ve toplumları hangi neticelere götüreceğini haber veriyor. Tevbe suresinin 112. ayetinde Es-se-ihun kelimesi zikredilir. Bu kelime oruç tutanlar demek olduğu gibi ilim tahsili için yolculuk yapanlar, cihad edenler, ibret ve tefekkür için seyahat edenler, dinlerini serbestçe yaşamak için hicret edenler gibi manalara da geliyor. Bu sebeple Elmalılı Hamdi Yazır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Ümmetimin seyahati oruçtur" hadisini naklettikten sonra şu izahta bulunuyor: orucun iki bakımdan seyahate benzerliği vardır. Birisi, seyahat eden kimse işi icabı olarak gerek yiyip içmek, gerek dinlenmek ve daha başka nefsinin istekleri hususunda tutumlu davranmak ve bazı sıkıntılara katlanmak zorunda kalır. Oruç tutmak da insanı nefsani arzulardan uzak tutmak açısından çok mühim bir yolculuğa benzer. Diğeri de seyahat, insanın görmediği, bilmediği bir takım şeylerle karşılaşmasına vesile olan bir dış dünya yolculuğudur. Bunun gibi oruç da insanın kendi iç dünyasında gizli kalmış bir takım özelliklerin tanınmasına, mülk ve melekut aleminin bir takım sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Seyahat bir bedeni riyazet olduğu gibi oruç da bir ruhi riyazet ve seyahattir. Ayet-i kerimelerde buyruluyor: de ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün. Dolayısıyla mümin yaptığı seyahatleri şu kainat laboratuvarında ilahi azamet tecellilerini ve ilahi kudret nakışlarını görüp tefekkür dünyasını zenginleştirmek ve buna mukabil kendi hiçliğini idrak etmek için de bir fırsat bilecek. Malum, bedeni güç ve kuvvetin zirvede olduğu gençlik çağında yolculuğun meşakkatlerine katlanmak daha kolaydır. Şafii fakihlerinden olan Ebu Bekir Eşşaşi şöyle der: "Ey genç! Dal yaşken, çamurun yumuşakken, yaratılışın da öğrenmeyi kabul etmekteyken ilim öğren." Kıymetli gençler, sizler de ömrün baharındasınız. Bu bereketli vakitlerinizi ilim öğrenerek değerlendirmeniz ve öğrendiğiniz bilgileri kendiniz için bir ahiret sermayesi haline getirebilmeniz çok mühim. Nitekim sahabe-i kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi terbiyesinde gönüllerini imanın nuruyla tenvir ettiler. Onlar satırların talebeliğiyle değil, Efendimizin sadrından tahsil ettikleri takva ile kemale erdiler. Sonra da nail oldukları imanın şükür borcunu ödeyebilmek için ta Çin'e, Semerkand'a, Kayrevan'a Allah için tebliğ seyahatleri yaptılar. Asr-ı Saadet'e baktığımız zaman, İslam'ın yayılması ve öğretilmesinde gençlerin çok büyük vazifeler üstlendiğini görüyoruz. Mesela Cafer-i Tayyar Hazretleri, Habeşistan Necaşisi'nin önünde İslam'ı müdafaa ederken henüz 17 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye muallim olarak gönderdiğinde o da 25 yaşlarında bir gençti. Muaz bin Cebel, Yemen'e kadı ve muallim olarak tayin edildiğinde 21 yaşındaydı. Velhasıl İslam, fedakar gençlerin omuzlarında dünyanın dört bir tarafına taşındı. Bilhassa genç kardeşlerimizde yaptıkları seyahatlerde ashab-ı kiramın o gayret ve heyecanını tefekkür etmeli, onların gönül ufkundan hisseler almaya gayret göstermelidir. Diğer taraftan yaz tatili ve Kurban Bayramı münasebetiyle çıkılacak seyahatlerin en mühim gayelerinden biri de sıla-i rahim yani akraba ziyareti olmalıdır. Zira kişinin hısım ve akrabasını ziyarete gitmesi, onlarla irtibatını devam ettirmesi, onları koruyup gözetmesi dinimizin çok ehemmiyet verdiği esaslardan biridir. Mümin, dini ve dünyevi hususlarda yakınlarına faydalı olmak ve hayırlı işlerde yardımlaşmak için akrabalık bağlarını devam ettirmeli, bu vazifesini asla terk etmemelidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Anaya, babaya, akrabaya iyi davranın." Bazı hadis-i şeriflerde de Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasıyla sıla-i rahim arasında mana irtibatı kurularak akrabalık bağlarını koruyanların ilahi rahmetten nasip alacaklarına, ihmal edenlerin de rahmetten mahrum kalacaklarına işaret edilmiştir. Bu sebeple akrabayla münasebetler, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin bir tecellisi olarak merhamet ve şefkat temelleri üzerinde bina edilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizlere çok mühim bir ölçü talim ederek şöyle buyuruyor: "Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir." Bir sahabi, faziletli amellerin ne olduğunu sorduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisiyle alakayı kesen akrabalarıyla görüşmeye devam etmenin pek kıymetli davranışlardan biri olduğunu beyan etmiştir. Dünyevileşme ve bencilliğin adeta salgın hastalık haline geldiği günümüzde, iletişim vasıtaları artmasına rağmen insanların kalabalıklar içinde ruhen yalnızlığa sürüklendiğini, akrabayla irtibatın giderek zayıfladığını, hatta birinci dereceden yakınların bile unutulduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. Manevi değerlerimizden bir haber yetişen birçok genç, maalesef anne babalarını dahi senenin sadece belli günlerinde hatırlayan batılı ülkelerin nesillerine benzemeye başladı. Cenab-ı Hak bizleri ve nesillerimizi böyle bir akıbete duçar olmaktan muhafaza buyursun. Rabbimizin anne babaya gösterilecek hürmet ve alakaya dair emri gayet açıktır. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu üzere, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine üf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle merhamet et diyerek dua et. Ayrıca eskiden her ailede yaşlı, gün görmüş insanlar bulunurdu. Gençler onların hayat tecrübelerinden bolca istifade ederlerdi. Ki bu da onların edebini güzelleştirir, ahlaklarına seviye kazandırırdı. Mesela onların gönüllerindeki inancın bir tezahürü olarak her gördüklerine selam vermeleri, iş hayatında siftah senden, bereket Allah'tan demeleri, evlenen kimseye Allah mes'ud etsin, yolculuğa çıkana Allah yolunu açık etsin dualarında bulunmaları, o büyüklerden duya duya gençlere de tabii olarak intikal eden güzel hususiyetlerdi. Böylece dil daima Cenab-ı Hakk'ın zikriyle ıslak kalmış olmaktaydı. Gün görmüş aile büyüklerimizden bizlere nakledilen bu örfi güzellikler manevi hayatımıza da büyük bir zenginlik katmaktaydı. Diğer taraftan sıla-i rahimde bulunmak doğrudan imanla alakalı bir hadisedir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin buyuruyor. Son olarak şunu da ifade edelim ki, akrabalar Müslüman olmasalar bile, onlarla aramızda belli bir hukuk mevcuttur. Nitekim ayeti kerimede, Müslüman olmayan anne babaya dahi iyilik yapılması ve dünyada onlarla iyi geçinilmesi emrediliyor. Fahri Kainat Efendimiz, akrabayla ilgilenmenin mükafatlarından bir kısmını da şöyle haber veriyor. Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin. Rabbimiz şu fani hayat yolculuğumuzu, rızasına muvafık bir istikamette yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Seyahat ve Sıla-i Rahim başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Haşim Akın'ın kaleme aldığı Yaz Seyahatleri için Kısa Bir Rehber başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Kur'an-ı Kerim bize seyahat etmeyi, gezmeyi emreder. Ama bu eylem boşu boşuna ve zevk için yapılmış bir gezi olmayacak elbette. Gençliğin imkanlarını değerlendirmek ve zamanın nimetlerinden istifade etmek isteyen bir kısım kardeşimiz bu yaz için bazı seyahat planları yapmış olabilir. Onlar için birkaç öneride bulunmalı diye düşündüm. 1. Gittiğiniz yere giderken gözünüzü evde unutmayın. Gözlük değil ha, şimdi insan gözünü evde unutur mu diye bir soruya muhatap olabileceğimi tahmin ediyorum. İnsanlar bazı yerlere bakarlar ama görmesi gerekeni göremezler. Eğer gittiğimiz yerlerde görmesi gerekeni göremeyecekseniz gerçekten gözünüz yok mesabesinde olursunuz. Bu nedenle hikmeti arayan bir mümin olarak hikmeti arayan bir gözle yola çıkmak lazım. Göreceğimiz tarihi asara ve tabiata sebep müsebbip ve yaratıcıyı bulma gözüyle bakabilmeniz ve gerekeni de görmeniz lazım. Onunla bakamazsak bu gezi boşa gider. 2. Valizimizin kolay ulaşılır bir yerine kalbinizi yerleştirin. Kalpsiz yaşanır mı diye kızmadan önce sabırlı olun bakalım. Bazı yerlerde hislerinizi ve duygularınızı kullanmanız gerekecek. Diyelim ki bir mülteci kampına düştü yolunuz. Şimdi burada sadece insanların yaşam tarzlarının fotoğraflarını çekip kalbinizde bir rikkat oluşturmadan çıkıyorsanız o zaman size kalpsiz derler. Ya da kalbini bir yerde unutmuş derler. Mesela gözünüzden birkaç damla yaş akamayacak mı? İşte burası kalbin işidir. Mesela Afrika'da bir köye düşerse yolunuz, sadece fotoğraf makinesi mi çalışacak? Kalbiniz ne iş yapacak? 3. Cebinizde bir tutam müsamaha bulunsun. Gezdiğiniz yerlerde insanlar sizin gibi yaşayıp, sizin gibi yiyip aynı tarz ve şekilde hayat sürmeyecekler. Herkesin apayrı anlayışları ve kültürleri var. Bir tarafta elindeki iki çubukla pirinç pilavı yemeye çalışanları göreceksiniz, diğer tarafta ortadaki bir leğene doldurulmuş yemeği elleriyle yiyen ve henüz kaşıkla çatalla tanışmamış insanları göreceksiniz. Bunlara karşı anlayışlı olmalısınız. Ama bizim memlekette diye başlayan cümleleri mümkünse hiçbir yerde kullanmayın. Burası sizin köy değil. 4. Yeteri kadar sabır aldınız mı yanınıza? Gezdiğiniz yerlerde insanlar sizin kadar aceleci olmayacaklar. Hele sıcak kıtalara doğru yol alacaksanız gayet rahat bir hayat sürdüklerini göreceksiniz. Mesela bir Burkina Faso atasözü şöyle der. Bir iş ne kadar yavaş olursa o kadar iyi olur. Şayet biraz daha yavaş yapılsaydı daha güzel ve kaliteli olurdu. Türklerin aceleciliği ve hızı onların her zaman dikkatini çeker ve bunu da rahatsız edici bulduklarını söylerler. Bu nedenle sabrı kuşanmadan yola çıkmayın derim. 5. Kimliğinizi cüzdanınıza yerleştirmeyi unutmayın. Sadece cüzdanınıza değil, vicdanınıza da yerleştirin. Ben kimlik deyince pasaportum hazır, kimliksiz bir yere gidilmez ki diyen de olacaktır. Kastettiğim küçük bir evrak değil elbette. Yaşadığınız toprakların bin yıllık medeniyet geçmişinin size yüklediği bir kimlik ve mesuliyet hissini özümsemiş olmalısınız. Sorumluluk sahibisiniz yani. Burada bir temsil görevinizin olduğunu, siz döndükten sonra da adınızı unutacaklarını ama kimliğinizi hatırlayacaklarını bilin. Gittiğiniz yerde erimeden, kaybolmadan, normal şartlarda kendi memleketinizde yapamayacağınız, yaklaşmayı bile hayal edemeyeceğiniz bir kısım günahlara düşmeden orada kalabilmelisiniz. Bukalemun gibi her gittiği yere uyum sağlayan, oradaki hayatı doğru ve yanlış demeden uygulayanlar çok da hayırlı bir gezi yapmış olmaz. 6. Değişime açık olun fakat lezzetlere, yiyeceklere kapalı olabilirsiniz. Ama bazı bölgelerde ikramı kabul etmemenin ev sahibine büyük bir hakaret olduğunu unutmayın. Mesela yolunuz Burkina Faso'ya düşerse orada size Calabaş isimli ağaçtan yapılmış bir su kabının içerisinde su ikram edilir ve orada bulunan herkes bu büyükçe kaptan sırayla birer yudum su içebilir. Siz midem bulanır diye kalkıp gitmeyin. İçmeseniz bile içiyormuş gibi yapıp orada gönül almak hiç de zor olmamalı. 7. İbret nazarıyla bakamayacağınız yerleri gezmenin bir anlamı olmaz. Özellikle geçmiş kavimlerin yaşadığı kendi dönemlerindeki parmak ısırtan, herkesi korkutan güç ve kudretlerine rağmen nasıl da yok olup gittiğini görmek lazım. Bu olay ve kavimlere ait mekanlarda sadece o devre ait bir kısım kalıntıları görmek ve onlarla ilgilenmek, cevizin içini yemek yerine onun kabuğuyla ilgilenmeye benzer. Zalimin ve zulmünün kalıcı olmadığını kolayca anlamalısınız. 8. Yaptığınız ziyaretlerde kendinize iyilik yapın. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbiniz katılaşmışsa yetimlerin başını okşayın." buyuruyor. Kendi aile çevrenizde bir yetim yoksa veya olanların başını okşamak içinizi yumuşatmamışsa, ümmetin binlerce yetim evladının olduğu bölgeleri biliyorum. Size adresini de verebilirim. Gidin bir yetimhanede onların başını okşayıp onlarla oyunlar oynayın. Onları neşelendirin. Bakın ne kadar çok şey kazanacaksınız. Unutmayın ki bu yaptığınız oradaki yetimler için bir iyilik değildir. Asıl bunlar kendiniz için bir iyiliktir. Kalbinizi yumuşatmak ve hissiyatınızı artırmaktan daha güzel ne yatırım yapabilirsiniz ki yarın? 9. Yabancı dil öğrenin ama yabancılaşmayın. Gittiğiniz yerde oranın dilini biliyorsanız anlaşmak çok güzeldir. Ancak unutmayın ki en güzel dil gönül lisanıdır. Gönül lisanını konuşturamayan kimse başkalarıyla anlaşamaz. Zira aynı dili konuşanlar değil de aynı duyguyu taşıyanlar anlaşabilirler. Bizim memlekette ve bizim insanımızda iş yok abi baksana şunlara diye gereksiz özenti ve aşağılık kompleksi kokan cümleler size bir şey katmaz. Mevzinize dikkat edin. Kaybederseniz geri alamazsınız. Elbette buna daha farklı uyarı ve ikazları ilave etmek de mümkündür. Kalanı da dönüşte sizden alalım. Hayırlı yolculuklar. Haşim Akın imzalı yaz seyahatleri için kısa bir rehber başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Abdülsamet Koçyiğit'in kaleme aldığı İhraç Kavramlara Dikkat Edilmeli başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. İnsanlık olarak bugün hayal ettiğimiz ya da kötü düşüncelerimizin hepsini gelecekte bir gün gerçekleşme ihtimali vardır. Mevlana Hazretleri'nin "Gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun" sözlerini bu yönüyle de değerlendirebiliriz. Modern bilimin mevcut imkanlarından istifade etmek ve indirgeyici tutumunu değiştirerek ait olduğu gerçek konumuna getirmek de insanın elindedir. Bilimin kadim öğretileri, dini uygulamaları ya da ibadetleri araştırmasında bir sakınca yoktur. Fakat kendi konumunu yitirip, kategori değiştirip dini buyruk haline getirilmesi tehlikelidir. İşte bu tehlikelerin başında Batı'dan ihraç edilen kavramların topluma uygun hale getirilmemesi ve adlandırılırken yaşadığımız coğrafyanın dinamiklerinin, hayat şeklinin dikkate alınmaması yatıyor. Yakın zamanda popüler diyetlerden olmaya başlayan, orijinal ismi intermittent fasting olan yöntemi yukarıda ifade etmeye çalıştığımız durumun somut örneklerinden biri olarak görebiliriz. Bu beslenme sisteminin farklı uygulama şekilleri olmakla birlikte en yaygın olarak 16-8 metodu tercih ediliyor. 8 saat yeme aralığından sonra 16 saat boyunca kalorili bir şey yenilip içilmeyen fakat su içilebilen bu beslenme sistemine ülkemizde yaygın olarak aralıklı oruç ifadesi kullanılıyor. Bu terim kullanılınca zayıflamak için bunu uygulayan insanlar uzmanlara sanki din hocası gibi "yediğim şey orucumu bozar mı?" şeklinde sorular bile sormaya başladı. Burada kavram ve anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için aralıklı açlık tabirinin kullanılması, uygulanan beslenme şeklini de dini olarak tuttuğumuz orucu da ait olduğu şekliyle kabul etmemize yardımcı olacaktır. Ayrıca dini olarak tuttuğumuz orucu fayda, zarar ekseninde pragmatik bir bakışla değil, kulluk vazifesi olarak yerine getiririz. Aralıklı açlık yöntemini ise zayıflamak ya da iyileşmek gibi farklı düşüncelerle uygulayabiliriz. Abdülsamet Koçyiğit'in kaleme aldığı İhraç Kavramlara Dikkat Edilmeli başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.